Abi o şeyi hiç anlamıyorum ya. Yani bu yazılımcılara böyle takım elbise giydiriyorlar ya. Çok dramatik ya. Çok çok üzülüyorum abi ben o
Ya.
takım elbise giymek zorunda kalan yazılımcılara.
Abi iyi kazanıyorlar ama bir yandan bakarsan da.
Abi ne kadar iyi kazanabilirsin? Takım elbise giyiyorsun her gün ya.
Ya gömlek giydirmek bile saçma.
Gömlek ama mesela abi burada olayı gördüm ben. Şeyde de öyleymiş ya İsveç'te.
Nasıl?
Yani bu bayağı bizimkiler şeyle geliyor. Bizim patron gelmiş geçen işe işte şort altında şey parmak arası terlik.
Abi bu iş patrondan başlıyor zaten ya. Patron öyle giyinirse sen de rahat olabileceğini bilirsin.
Yani.
Diğer türlü giymezsin yani şort mort.
Bir de
Yani
yani
ben de formal
abi
olayım dersin.
artık kıyafetin şeyi de kalmadı ki. Hani şekli de kalmadı. Baktığın zaman. Yani sen daha iyi kıyafet giyince daha iş yapmıyorsun abi.
Ya müşteriyle konuşuyorsan falan presentable olma gibi böyle şeyler var galiba ama çok anlayamadığım bir kafa. Müşteri herhalde bakıyor bu tarz işlere. Ya bunlar
Abi
ciddi değil falan diyor herhalde.
ya danışmanlık firmasıysan tamam da yani müşteri de şey yapmıyor ki hani sürpriz ziyaretler yapmıyor ki. Hadi bakalım şunlara gidelim ne giyiyorlarmış görelim. Abi
Tişört giyiyorlar, bırakalım bu işi. Şortla ilgili iki kez hayatımda işe giderken şort giydim. Genel rahat giyiniyorum da bir tanesinde işten
Kim kovdu
kovuldum.
abi? Bir
Şimdi bir
açıklayabilir misin bize bunu?
sorun. Yok. Onu şey yapamam da. İkincisinde aramızdaki bir arkadaş beni git pantolon al diye şeye yolladı.
Ya ben bu olayı o sandım. Tamam. Yok yok canım ben öyle pislik yapmam o kadar da değil.
Yok
Ben
yok.
hatırlıyorum böyle süktüm püklüm telefonda beni arayıp abi buralarda bir AVM var mı diyişini. Ne yapacağını da bilememiş bakıyor etrafa. Ama yani denizde şey vardı ya bizim başka bir arkadaş böyle parmak şeyle gelmişti bir gün terlikle gelmişti böyle bayağı da bu konuya önem veren bir firmada. Ve yani şimdi
Ne
neyse
mailler döner onun üzerine ya.
o neler neler döndü zaten. Masasından kalkamadı bir gün boyunca. Tuvalete giderken etrafını kolluyordu.
Ya biz onu lisede yapıyorduk, beden dersinden sonra işte
Aa
eşofmanı
evet.
çıkarıp pantolon giymeyelim diye ceketi üzerimize koyup hiç kalkmıyorduk böyle.
Abi şey beden dersini böyle araya koyuyorlardı ya.
Çok
Hani
uyuz ya.
öğlen şeyine böyle dördüncü derse falan koyuyorlardı. 3-4 hani. Ondan sonra 5-6 da var ama şeyle duramıyorsun eşofmanla. Kıllığına sanki. Çok kötüydü
Abi
ya.
iki çeşit beden öğretmeni var ya, bir işini ciddiye almayan, iki işini ciddiye alan. İşini ciddiye alan çok tehlikeli ya.
Şey çok
Ben
güzeldi.
ters
Böyle
bak.
bazı beden hocaları vardı. Toplarla geliyordu böyle bir sürü topla. Dağıtıyordu, hadi diyordu, oynayın diyordu. Birisi de şey yapıyordu böyle. Aynen dediğin gibi işini çok ciddiye alıp sağa dön, sola dön sanki askeri eğitim.
Aynen. Ya badminton topuyla ya da kelebeğiyle gelen beden hocam vardı benim ya. İki tane de
Kelebeği mi?
böyle.
Sallıyor muydu böyle kelebeği?
İşte...
Siz nerede okudunuz abi?
Abi ben düz lise mezunuyum gayet.
Züver Bey.
Bostancı.
Öyle bir şey var ya, neresiydi orası? Merdiven köyü mü? Ziver mi?
Çeliktepe
Çeliktepe
Cengiz
Cengizhan, evet.
Han
Yok yok. Yok değil.
Lisesi.
Ziver Bey'de, Ziver Bey'de böyle okla birini öldürmüşler, biliyor musunuz onu?
Şeyi hatırlıyorum ben ya. İntaş Lisesi vardı.
Ha evet.
Orası çok olaylı bir liseydi.
Kaldı mı öyle şeyler acaba ya?
Hepsi İmam Hatip oldu.
Abi daha kötüsü de dönüyordur bence. Artık silahlar falan konuşuyordur. Kurtlar Vadisi gençliğinden sonra.
Benimki teknik liseydi. Çekiçle E ile birbirlerine dalıyorlardı yani, gündelik hayatın bir
Ne varsa.
parçasıydı.
Şey gibi yani Viking.
Tabii canım, adamın kafasına çekiçle vurulduğunu gördüm ben.
Hadi canım.
Tabii canım, o metal bölümü bayağı şeydi, donanımlıydı yani. Alet edevatla çıkıyorlardı.
Peki bugün ne konuşuyoruz ya? Konuya geri dönelim. Asıl buraya gelme amacımıza.
DevOps.
DevOps.
Peki nasıl bir DevOps?
Dev gibi bir ops.
Kanıyor kamyonumuz.
Nasıl ya? Neden kanıyor abi?
Ya aslında çünkü şey gibi işte ya, çok tipik bir örnek gibi olacak ama hani buzdağı var, bir de görünen kısmı, görünmeyen kısmı var ya, görünmeyen kısmı çok DevOps'un. Hani nasıl yapılması, neler yapılması gerektiği çok net ama içine girdikçe bir sürü operasyonel problemle karşılaşabiliyorsun. Yani oturtana kadar sürekli bir şey, engelleri atlaya atlaya şey yapıyorsun yani. Diye çok soyut, kimsenin hiçbir işine yaramayan bir
Evet abi,
örnek
bence bir örnekle gel.
Mesela şeylerini anlatsana abi. Sence ne gibi şeylere ihtiyacın var? Yani DevOps dediğin zaman ne anlıyorsun sen? Hangi kısmını anlıyorsun işin?
Abi DevOps dediğin zaman yani kodun source controller'a gittiği andan itibaren başlayan bir otomasyon süreci var ya, işte kodların çekilmesi, build edilmesi, artifaktların oluşturulması, ondan sonra testlerin yapılması falan, ondan önce falan. Bunların hepsinden geçtikten sonra bunun bir yere deploy edilmesi gibi bir süreç var. Şimdi bu kafandaki, yani bu pipeline düşündüğünüz zaman aslında çok basit. Bir yerden geçiyor ve şey oluyor, ama atıyorum buradan hani CDN'e upload'da bir takım problemler çıkıyor. Burada işte cache'ler invalidate olmamış. Başka problemler çıkıyor. Bunu daha iyi nasıl yaparız derken böyle geliştirmeye gidiyorsun. Ondan sonra tool'ların belli şeyleri var. Püf noktaları var. Mesela retention policy'ler koymazsan atıyorum paketler falan hard disk şişmeye başlıyor falan. Hani bunları acı tecrübelerle öğreniyorsun. MS Build çok kötü bir şeymiş, onu öğreniyorsun falan. Hani şimdi aklıma geldikçe şey yapıyorum yani. Biz daha çok
Ya
.NET'le
senin dediğine ek olarak bir de ben şey derim yani deployment öncesi kod standartları, kod review'lar
Tabii.
ama o DevOps değil. Yani o normal yazılım sürecinin içerisi aslında. Yani
Yazılım sürecinin.
yazılımcıların yani birebir kodu yazan kişinin sorumluluğu.
Peki standartların geliştirilmesi kısmı, aslında benim demek istediğim buydu. Yani orada da bir aslında development'a yönelik bir operasyon.
Ya o bence çok oraya girmiyor ama benim anladığım şu mesela, yani işte bir kere nereye ne kuracaksın? Hani nasıl bir senin yazılımcılarınla aslında production sunucuları arasında nasıl bir ilişki olacak? Aslında onun biraz tanımı biraz şey yapıyor, işin içine giriyor. Yani senin kodu yazdın ama bunu nasıl deploy edeceksin? Ve bunu deploy ettikten sonra bunu nasıl ölçeklendireceksin?
Evet, ölçeklendirme kısmı da var bu arada. Hani tek server'a her zaman yapmıyorsun.
Yani mesela şu işte ideali çok güzel. Mesela işte dedik ki bizim işte cuma akşamları atıyorum şeyimiz çok fazla, talebimiz çok fazla. Bizim 10 tane daha yeni sunucuya ihtiyacımız var. Dediğin noktada bunu birkaç tuşa basarak yapıyor olman lazım. Ya da deployment'ları hadi canlıya çıkıyoruz dediğin zaman sadece birkaç tuşa basıyor olman lazım.
Evet. Evet.
Büyük kırmızı
Bunu yapmak gerekiyor.
deployment
İyi bir katkıda bulundum bence bu konuşmaya.
Evet, gerçeten olmasaydın olmazdık.
butonu. Biz zaten şirkette bir aydır şey yapıyoruz, şey propagandasını başardık. Tek tıkla deployment. Basıyorsun, deploy oluyor.
Öyle de bilgiyi yaymıyorsunuz, bilgiyi. Ben onu bekliyorum. Bakın böyle
Acaba.
deployment pipeline oluşturdur. Şuradan şunu ekleyin, buradan bunu ekleyin. Hiç. Bekliyoruz.
Peki
Tamam.
pipeline'ın oluşturulması kısmında o zaman her zaman karşılaşabileceğimiz problemler var. Bir de hiç mesela düşünmediğimiz problemler var ve
Evet abi.
bir anda bütün pipeline'ı kırabiliyor.
Gene soyut konuştuk.
Evet.
Abi o zaman dur. Gel, olayı bir şey ayaklarını yere bastıralım mı?
Tamam.
Şimdi ben yazılımcıyım. Kodumu yazdım. Yani bir elimde geliştirmem gereken bir şey vardı. Ürünün birinci fazı vardı atıyorum. Şimdi ben mesela ürünümü teslim ettiğim zaman DevOps oradan sonra mı başlıyor yoksa aslında geliştirme sürecinin içerisinde de DevOps var mı? Oradan başlayalım mesela. Varsa neler var?
Geliştirme sürecinin içerisinde DevOps var mı?
Software Engineering abi var.
Yani ne kadar
Var
var?
gibi ya.
Var tabii abi yani.
Geliştirme ara.
Çok tuzak soru gibi sordum Mert.
Evet abi.
Hiç biri falan değilsin tuzak geldi.
Yok abi, ne alakası var? Yok yani. Yok mu abi? Mesela sen sonuçta kodunu... Bak. Tabii ki var.
Testable yazmak zorundasın abi.
Aynen. Ve sonuçta bir build pipeline'ın olması lazım. İşte o DevOps zaten aslında. Build pipeline'ın oluşturulması ve senin belli ortamlara deployment yapabiliyor olman. Aslında her zaman...
Abi tricky konu.
Efendim?
Soru sormuşsun ama tricky soru sormuşsun yani. Geliştirme kısmında var mı deyince geliştirme çok geniş bir kavram. Ya tabii
siz
ki
de
var.
Yani alışmışsınız ama kolay sorulara. Yo şaka bir yana, yani mesela işte sen kodunu yazıyorsun. Kodun bittikten sonra sürekli mesela herkesin kodunu merge ettiği ve deploy olduğu bir ortam aslında. Work in progress yani, gibi bir ortama ihtiyacın var.
Bir source kontrole ihtiyacın var demek zorundayız herhalde.
Bu o Git %100.
Olur. Başka ona, bir platform olur.
Bir de build engine'e ihtiyacın var. Bir de bol bol sunucu. Burada tabii şey de var yani bu sunucuların işte kurulması, onların provision edilmesi gibi böyle çok daha etraflıca da şeyler çalışıyor etrafında. Pardon Barış, bir şey söyledin.
Yok, sunucu ihtiyacı var demiştin ya. Geliştirme aşamasında mı yoksa sonrası için mi diyorsun?
Yani sonuçta kodunu aslında check-in yaptığın andan itibaren senin bunun testlerini koşman, testler doğruysa bunları bir ortama deploy edip orada herkesin deploy ettiği ortamda ayrıca test edebiliyor olman. Yani entegrasyon testlerini yapabiliyor olman lazım. Yani önce aslında kodun, senin yazdığın kısmının kendi testlerini yapıp senin yaptığın bir şey senin kendi domaininde bir şey bozdu mu diye kontrol ediyor olman lazım. Ondan sonra bunu bir yere deploy edip bütün entegrasyon testlerini koşup benim yaptığım şey başkalarının ortamlarını bozdu mu acaba gibi böyle bir teste de gidiyor olman lazım. Bunların abi hepsi de, DevOps'la tetikleniyor.
DevOps içerisinde evet. Bir adım olarak da bu SonarQube falan kullanılıyor. Hiç kullanan gördünüz mü, yaptınız mı?
Ya biz çok istiyoruz da daha şey yapamadık.
Ya kodun çünkü kalitesini ölçümlüyor sanırım belli metrikleri kullanarak. O metrikleri sen de belirleyebiliyorsun. İşte kod smell'leri belirleyebildiğini iddia ediyor. İşte nereden bug gelir onu belirleyebildiğini iddia ediyor. Yani güzel bir sisteme benziyor. Türkiye'de de bayağı kullanılıyor galiba. En azından gördüğüm startup şeylerinde.
Biz bunu hiç yapmıyoruz abi. Bizde hiç yok mesela.
Hiç mi abi?
Hiç yok.
Bizde peki ihtiyaç duyar mıydı böyle bir şey? Kod coverage yok.
Ya ama siz testleri bakmıyoruz.
Ama siz testleri yazdıktan sonra beraber code review yaparak işte bu test eksik falan filan diyorsunuz değil mi?
Tabii. Kesinlikle yani. Onlar code review'da çıkartmaya çalışıyoruz biz her şeyi.
Anladım. Çıkıyor mu peki Mert?
Çıkıyor. Epey çıkıyor. Ama kaçırdıkların da oluyor tabii ki. Yani sonuçta mesela düşün ki diyelim ki sen çok senior'sın, ben junior'ım. Sen gelip bana code review, yani yaptığın şeyi bana gönderirsen bu sefer ben haliyle belki bir şeyleri kaçırıyor olabiliyorum. Yani ihtimal dahilinde.
Çok muhtemel ya. Hatasız kul olmaz deyip.
Ya bizim başımıza bir de şey geldi galiba, artık hani diyorsun işte bu gönderdim bu build olur bir şekilde deploy olur diyorsun ama hiç burada ben mesela kapasite sorunu yaşayacağımızı öngörmüyordum mesela. Şimdi bayağı bir agent sıkıntısı çekmeye başladık. Yani tech agent bizi geçen ay, bir iki ay önce idare ediyordu ama şu an idare etmiyor. Çünkü uygulama sayısı arttıkça aslında şeyin de build server'ında da kapasitesinin artması gerekiyor. Paralel bir şekilde birden fazla uygulamanın pipeline'ini çalıştırması gerekiyor mesela. Ben bunu da dinleyicilerimize söylemek isterim.
Yani mesela yani şimdi bizim yani benim çalıştığım şeyde ki ekibin kullandığı yapıda mesela 4 tane build agent çalışıyor sürekli. Onlar bile bazen ufak beklemelere sebep oluyor. Yani hani bizim küçük bir stack'te çalışıyoruz biz yani. Sadece işte Node.js ve şeyde Node.js, PHP falan tarafındaki şey bile yetmeyebiliyor bazen.
Peki abi bu konuya nereden geldik? Bir öğrenci soru sordu. Dedi ki biz işte okulda Git bile kullanmıyoruz. İşte DevOps'u öğrenmeye çalışıyorum. Neler yapabiliriz bu konuda gibi bir noktadan geldi. Okey, bir source control kullanacak. İşte Git olur, başka bir yer olur. Sonra bir tane CI tool'una ihtiyacı var. Siz hangisini öneriyorsunuz? Kolay kullanımlı, bedava. Tabii biraz forma göre değişecek şekilde.
Bizim CodeFiction tek neyi kullanıyordu? O bayağı basit bir şeye benziyor.
Semaphore kullanıyoruz biz orada. Yani Semaphore yani, Git hook'ları var. GitHub'da commit olduğu zaman ya da işte pull request yaratıldığı zaman semafora gidiyor. Semaforda bir workflow tanımlı. Onları çalıştırıyor. İstersen oradan deployment da yapabiliyorsun. Biz semafor kullanıyoruz. Semaforci.com.
Peki şunu söyleyebilir miyiz? Yani bir öğrenci, bir arkadaşımızın cebinden 5 kuruş çıkmadan sadece GitHub ve diğer bedava tool'ları kullanarak aslında bir continuous integration pipeline'ı oluşturabilir.
Tabii. Kesinlikle.
Abi hatta öğrenci olduğunu bu şirketlere bildirirse premium account'ları da alır. Çok daha fazla olasılığa kavuşabilir. Neredeyse her yer bunu sağlıyor çünkü.
Evet. EduTRL adresle bayağı kapılar açılıyor arkadaşlar.
Ya da open source projelerle. Yani open source projelere zaten bunların hepsi bedava. Yani public olan repositörlerin hepsinde bunları bedavaya yapabilirsiniz. Ama bunun tabii bir adımı daha işin içine giriyor. Şimdi normalde sen bir firmaya gidip çalışmaya başladığın zaman aslında bunun şey süreci de var. Yani sonuçta o sunucuyu, deployment yaptığın sunucuyu ayağa kaldırmak ya da onu konfigüre etmek gibi bir sorumluluğun da var.
Provisioning kısımlarını diyorsun.
Aynen öyle. Yani o şeyin virtual machine image'ının yaratılması ya da işte Docker container'ın yaratılması, onun belli bir ortama deploy edilmesi ya da o Docker container'ı host eden VM'in aslında ayağa kaldırılmasına kadar aslında gelen süreçler var. Onun içinde belli bir sürü teknoloji var aslında. Bilmiyorum sizin çok şeyiniz oluyor mu, o tarz şeylerle işiniz oluyor mu, ama burada bayağı kullanıyoruz biz.
Yani biz araştırıyoruz işte bu Chef'miş, Ansible'mış falan ama daha provisioning'lik bir işimiz olmadı. Biz şu an configuration deployment aşamasındayız.
Yani işte Snowflake mi mesela sunucular?
Değil abi. Efendim? Yani şu an Snowflake değil.
Yani her biri aslında şey standart bir konfigürasyona bağlı. Bir şey değiştirmeniz, konfigürasyonu değiştirmeniz gerektiği zaman elle mi yapılıyor o?
Yok, şeyler portable. Mesela Octopus'la deploy yapıyoruz. Herhangi bir başka bir server olduktan sonra, orada bir tentacle olduktan sonra aynı konfigürasyonla kalkabiliyor. Ama server olması lazım. Yani bir provisioning, hani şey yapalım, oradan bir container ayağa kaldıralım kısmına da gelemedik. Oraya doğru gidiyoruz şu an.
Yok, onu sormuyorum. O senin uygulamanın konfigürasyonu. Bir de işletim sisteminin ya da üstünde çalıştığın sistemin konfigürasyonu var.
Haha, Octopus şey yapıyor onu. Octopus yapıyor gerekli bu şey PowerShell script'lerini hazırlarsan. Ha, i̇şte IIS'ini yüklüyor, şeylerini falan yapıyor. Yani portable hepsi.
İşte provision ediyor yani aslında.
Daha hani benim oradan daha çok anladığım bir şey de olması aslında. Çünkü dedicated bir server değil de hani ortada bir server da yok aslında. Direkt şeyi kaldır, konteynerlarını falan hazırla. Onun içine deploy et. O konteyner artık nerede koşuyorsa koşsun. Aşamasına daha gelemedik yani.
Anladım.
Bir sessizlik oldu. Çok mu üzüldünüz?
Ay yazık. Yani aslında baktığın zaman yani birçok firmaya zaman... göre bayağı bir şeydesiniz. Barış ya, hep araya girmeye çalışıyorsun abi. Hep birimiz üstüne konuşuyoruz. Kusura bakma. Buyur abi.
Yok ya.
Seni dinliyoruz.
Peki bu işleri developer arkadaşlar mı yapıyor genelde? Sizde ya da diğer firmalarda? Ya da sizce kim yapmalı yani? Bunun için ayrıca bir insan olması gerekiyor mu? Bu serverları vesaireleri yöneten, yani DevOps Engineer dediğimiz arkadaşlar.
DevOps Engineer?
İlk defa mı duydun abi? Duymadım. Çok acayip bir tepkiydi o.
Roman
şey ya, onun da mı var Engineer'i?
DevOps Engineer, vay arkadaş. SEO'cudan sonra duyduğum en garip ünvan.
İlgin, hatırlamıyor musun Romel'i?
Abi o herif ama Superman var olarak ya. Geldi. Şey, DevOps Engineer değil de adam şey yani, bana verin. Ben her şeyi hallederim.
Çünkü neyse.
Yani yok canım, şey... adam şey iyiydi. Pardon abi, kusura bakmayın. Bugün çok atlıyorum.
Ya bir sürü aslında şey var onunla ilgili. Yaklaşım var. Mesela şimdi bu şeyler mesela bizde nasıl yapıyoruz? Ben birkaç firmayla daha konuştuğum zaman, yani firmada şeyler de meetuplarda falan karşılaştığım insanlarla konuştuğumda onlar da böyle yapıyorlarmış. Bir tane şey ekipleri var, infrastructure ekipleri var. Bunlar şeyden sorumlu. Yani işte AWS üzerinde her şeyin hazır hale gelmesinden sorumlu. Yani işte sen bir sunucu istediğin zaman sana bir tane base image veriyorlar. Ama içinde hiçbir şey yok, hiçbir şey kurulu değil. Ama bunlar bir de standart olarak diyorlar ki sakın diyorlar bu sunucuya sen kendin bağlanıp bir kurulum yapma, yasak. İşte biz Ansible'ı beğendik. Size de öğretelim. Siz nasıl Ansible'la bunu yapacağınızı şey yapın. çözün kendiniz. Bir şey yüklemek isterseniz bu branşa pull request yaratın. Biz merge edince otomatik olarak deploy edilecek bunlar diyor mesela. Onlar işin o tarafıyla ilgileniyorlar.
Efendim? Barış gibi gibi. Altyapı ekibi iyiymiş diyorum. Şey falan diyorlarsa. Şuraya merge edin vesaire falan.
Tabii onlar ondan
bayağı sonra. Yazılım altyapı yani aynı zamanda.
Valla ben buraya gelene kadar abi yani hani böyle yurt dışındaki firmalarla daha böyle anlayana tanıyana ve hani onlarla çalışanlarla sık konuşmaya başlayana kadar sistemci diye bir kavramı çok şey buluyordum. Yani alınmasın kimse ama hani böyle çok da bir şey yapmıyorlar mı acaba diye düşünüyordum. Ama yani adamlar kod yazıyorlar. Özetle burada.
Abi ama sistemcinin iyisi fena oluyor yani.
Yani en az adam benim kadar yazılımcı. Onu söyleyeyim. Hani benim bir kademede üstüm sayılır. Yaptığı şeylerle. Çünkü ben onu yapabildiği şeyleri bilmiyorum.
Ben bu noktada Fırat'a katılıyorum. Hani bizde de bir infrastructure ekibi var ama hani bilgi paylaşımı aslında yapılması ve bunun bütün ekibe anlatılması gerekiyor. Yani bu tool böyle kullanılır. Buraya böyle bir task eklersiniz. Pipeline'de araya şöyle girersiniz gibi şeyleri göstermek gerekiyor.
Abi yoksa zaten biz her durumda size geliyor olacağız. Abi yeni bir şey yazdım. Hadi bunun pipeline'ini oluştursanız da diye sizin kafanızı ekşiyeceğim. Hani her taraf için aslında avantajlı bir durum.
Evet.
Tabii. Hatta geçenlerde şeyin kavgasını veriyorduk. Özür dilerim Fırat. Şeyin kavgasını veriyorduk işte. Diyorlar ki onlar bizim işte sunuculara biz Zabbix'i de Base Image'in içine almak istiyoruz diyorlar. Biz onu istemiyoruz. Çünkü onlar eğer Base Image'in içine onu alırlarsa bizden habersiz olarak değiştirecekler. Biz de bu durumdan biraz rahatsız olduğumuz için bunun sorumluluğunu da biz alalım dedik. Mesela onun kavgasını verdik. Onlar sorumluluğu vermek istemiyorlar ama biz almak istiyoruz.
Sorumluluğu vermemek bence hiçbir şirkette güzel bir şey değil. Çünkü sorumluluğu vermeyen adam bilgi saklayan adam ya.
Yok o manada değil yani. Adam diyor ki bunu tamam diyor. Zaten her şey herkesin erişebildiği kod. Yani sen o kodu zaten indirebiliyorsun. Hani öyle bir bizde şey yok kesinlikle. Ki bence zaten hiçbir firmada olmamalı. Oraya o erişemez, buraya bu erişemez gibi böyle evet, saçma abi. Sapan. Yani.
Zabbix'in agent'ını mı kurmak istiyorlar hani onu
evet,
da koyalım
Zabbix'in şeyin içine. Şeyin işte client şeyler kuruyorlar ya Zabbix'in agent'ları gibi. Zabbix sunucusu zaten onların hani ama sonuçta onun arkasındaki agent'ları da onlar kontrol etmek istiyorlar.
Niye la bunun ne sakıncası abi anlamadığımdan sordum.
Çünkü onlar şey diyorlar herkesin standartı olsun. O standartı da biz belirleyelim ki bizim başımıza
aramasın. Enforce ediyorlar size.
Biz de diyoruz anladım. Ki tamam siz yine standartı belirleyin kontrol edin ama o işi biz yapalım. Çünkü bu sefer bir sorun olursa canlı sistemde sizi bulamıyoruz.
Anladım çok mantıklı geldi şimdi.
Öyle yani böyle şeyler oluyor. Sorumluluk sorunları.
Peki arkadaşının sorusuna geri dönersek hani bir takım bedava tool'larla veya işte öğrenci hesaplarıyla falan bir takım tool'ları kullanabiliyorlar ve kendi pipeline'larını oluşturabiliyorlar ama bir noktadan sonra hani bir işe hazırlık anlamında bu arkadaşların nasıl bir tavsiyede bulunmak lazım? Yani bu konularda bilgi ve pratik yapabilecekleri bir ortamları kendi başlarına oluşturabilirler mi? Source kontrollerinden deployment'a kadar olan o süreçte.
Benim bir önerim var abi. Yani eğer bunları çok iyi öğrenmek istiyorsan şey yapılabilir. Mesela Vagrant diye bir şey var. Hitachi Corp'un galiba. Hitachi'nin miydi? Emin olamadım şimdi. HashiCorp özür dilerim. HashiCorp diye bir firmanın Vagrant adında bir şey var. Bir sanallaştırma ürünü var. Ve bu bedava kullanılabiliyor. Yani sen bunun şeyleri de var. Hazır Vagrant scriptleri de var. Mesela sen şu anda mesela Google'a Vagrant Jenkins diye ararsan bir repository çıkıyor. Onu klonluyorsun ve sadece Vagrant app yazıp enter'a bastığında sana hazır bir Jenkins çıkartıyor. Bunları kullanarak mesela böyle bir sürü farklı sanal makine oluşturup bunların arasında entegrasyonlar yapılabilir. Mesela en kolayı.
Şeyden de bahsetmek lazım. Azure ve Amazon'un şeyleri var. Öğrencileri tanıdıkları imkanlar var benim bildiğim kadarıyla. Evet. Belli bir süre bedava kullanmaları, platformların denemelerine izin veriyorlar.
Evet.
Ben o noktada araya girip bir şey söylemek istiyorum. Ya sadece benim kafa yapım için söylüyorum bunu. Tabii herkes öyle yapmak zorunda değil. Hani ayrı ayrı tool'ların hangisi neler yapıyor, nasıl, ne şekilde araya girip iletişime geçiyor birbiriyle, neyi nasıl deploy ediyor, kim bunu nasıl build ediyor. Biraz buralarda da böyle bir hakimiyet olması açısından, ya da yani full hiçbir zaman hakim olamayabilirsin belki, bilmiyorum. Ama sanki buraya da biraz aşina olmak için bunların biraz manuel öğrenip ondan sonra automated bir şekilde geçmesi taraftar. Yani manuel derken kodu upload edeyim, build'a basayım değil. Bu sistemi birbiriyle Lego yapar gibi, Lego parçalarını birleştirir gibi önce kendisinin birleştirilmesini önerebilirim.
Yani şey diyorsun, böyle önce otomasyondan önce bir elle bir bu işi bir hallet.
Yıllardır neler çekiyoruz biz.
Ya hayır. Aslında öyle değildi şey tamamen. Yani git de bir tane repozitör aç. Ondan sonra Cengiz nereden çıktı?
Al Cengiz'i.
Cengiz yapıyor abi deployment'ları.
Al
Cengiz olur. Semafor olur ya da Heroku olur. Buna bağla. Ondan sonra git başka tarafta testlerini build eden bir yer bul. Oradan buraya notify ettir, hook ekle. Yani biraz o tarafta aşina olursa ondan sonra sanki neyin ne şekilde iletişime geçeceğini daha rahat anlar gibi düşünüyorum. Yani bence.
Doğru, haklısın. Yani önce aslında işin biraz temelini öğrenmek lazım. Geçenlerde birisiyle konuşuyorduk. Evet abi, aynen öyle. Doğru diyorsunuz ya. Geçenlerde birisiyle konuşuyorduk. Hatırlıyor musunuz? Şeyi tartışmıştık Gitter grubunda. Yani hani mesela bize Pascal öğretiyorlar hala üniversitede. Ya da işte biz hala daha bunlarla uğraşıyoruz ama millet nelerle uğraşıyor piyasada hani falan gibi bir şey tartışmıştık. Ben orada şeyi savunuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben hakikaten temel anlamda, yani bir işlemcinin nasıl çalıştığını bir yazılımcıysan çok iyi bilmende fayda var. Analitik düşünmeyi öğrenmek için bence iyi matematik bilmen de çok önemli. Siz ne düşünüyorsunuz?
Katılıyorum kesinlikle. Yani boza boza derken tabii CPU'yu yak, overclock yap, bilmem neyi öğren değil de yap, yaptığını boz, nasıl çalışıyorsa o şekilde eski haline getir, kendi yazdığını hackle. Belki bundan bağımsız ama hani Linux'a gireceksin, korkuyorsun, yükle VM'e, çalıştır komutları, boz makineyi, restore et, bir daha yükle, bir daha çalıştır. Yani ben yap boz taraftarıyım.
Sen ne düşünüyorsun Barış?
Okay.
Özür dilerim.
Ya, matematik bence de önemli bir şey. Hani en azından böyle algoritma falan kurarken bayağı hani işini kolaylaştıracak şeyler çıkabiliyor. Ama biraz da sanki ne yaptığınla da ilgili ya da nereye gitmek istediğinle ilgili bir şey. Yani atıyorum çok iyi matematik bilmesen de, yani yazılımda işte atıyorum böyle çok iyi noktalara gelmek istemiyorsan, atıyorum ne bileyim işte grafik tasarım, yani grafikle ilgili böyle şeyler yapmak istemiyorsan belki o kadar da işine yaramayabilir yani. Yani çok tam anlatamadım dediğimi ama çok da ölümcül gibi gelmiyor bana ya böyle matematik bilgisi bilmek. Ama tabii bilmenin artısı olduğu kanaatindeyim.
Fırat, sen ne düşünüyorsun abi?
Abi ben size katılıyorum. Ses geliyor. Ben size katılıyorum bu konularda elbette ama diğer taraftan da sektörde çok fazla platform var. Buna okulda bir şekilde başlamak lazım ki en azından ilk işi bulurken elini biraz güçlendirebil. Yani tamamen sıfır olarak çıkmak sanki çok mantıklı gelmiyor bana. Bizim okulda mesela, yani Bahçeşehir Üniversitesi'nde okudum ben, 3. ve 4. sınıflarda proje dersleri oluyordu. Bu proje derslerinde işte güncel teknolojileri kullanarak, daha çok Microsoft teknolojileri kullanarak, çünkü Microsoft okulla anlaşma yapmıştı ve bizi bağlamak istiyordu. Çok da güzel bağladı.
görüyoruz.
Evet. O teknolojilerle proje yapıyorduk. Yani bu teknolojileri, bu projeleri yaparken aslında bu bahsettiğimiz ortamları ayağa kaldırabilirler. İşte kodu Git üzerinde tutarlar. Daha sonra bir CI tool'u kullanırlar. Bunları okul içerisinde deneyimleyip daha sonra iş hayatına atılırken çok daha iyi bir duruma gelebilirler. Ama tabii size daha hak veriyorum. Yani bir şekilde sağlam bir temel de almak zorundalar. Sırf teknoloji bilerek olmaz bu iş. Yoksa çok kötü bir kod yazarız o. Ortaya çıkan iş güzel olmaz.
Ya zaten ben şeyi savunmuyorum bu arada. Yani kalkıp da şey yapmayın. Hiç öğrenilmesin demiyorum ama hani 4 sene aslında o kadar da büyük bir zaman değil. Bu kadar yani gerçekten çok büyük bir temeli var yazılım aslında. Yazılım mühendisliğinin. Baktığın zaman önce mühendisliği öğrenmen gerekiyor. Ondan sonra yazılım mühendisliğini öğrenmen gerekiyor. O yüzden hani zaman yetmiyor olabilir. Ama bence öğrencidir. İşi ne yani? Çalışacak.
Abi yazında çalışsın öğrenci. Allah Allah. Tatil yapmayı versin.
Aynen abi.
Tam bir şerefsiz gibi. Hayat zor arkadaşlar.
Vallahi zor. Keşke üniversitede olsak.
Değil mi ya?
Yani ondan sonra şeyler geliyor. CV'ler geliyor. İşte okulda bunları yaptık. Tamam yeni mezunsun. Eyvallah ama yani üzerine bir şey koymadın mı? Ya da hiç mi... Yani 2-1'e az iç atıyorum. Git öğren.
2-1'e. Bir adam vurdun ya. 2-1 içsinler abi biralarını. Boş ver.
Abi içerek öğrensin oğlum. Ne bileyim. 2
saat azıyorsun sabah ya.
Abi ben şey... senin Mert demek senin şey değil.
Öğrendin yani,
şu Pascal öğreniyoruz. Falan bir de sırf yazılım değil ki öğrenmek. Hakikaten dediğin gibi bir işlemci nasıl çalıştığının, memori nedir, nasıl çalışır. İşletim sistemi nasıl haberleşir device'larla falan sanki sırf yazılım değil bir bilgisayar öğrenmek gerekiyor tem olarak nasıl çalıştığıyla ilgili. Çünkü aslında ileride karşısına çıkacak bütün kavramlar bunların genişletilmiş versiyonları. Hani bir işlemci bir işletim sistemi nasıl çalıştığını bilmeden mesela bir virtual machine kavramını anlamak birazcık zor olabilir veya bir Docker container'lar nasıl çalışıyor anlamak zor olabilir.
Öyle,
yani sırf o yüzden olay yazılımı öğrenmek değil bence.
Kesinlikle abi benim aynı şeyi düşünüyorum ben de seninle. Yani çünkü bu sefer şey oluyor yani işte çok zor. Zor tabii yani kolay değil ki baktığın zaman. O yüzden o kadar çok insan bu kadar fazla para kazanıyor. Şu anda bütün firmalar o yüzden yatırım yapıyorlar. Yani zor bir şey gerçekten. Riskli de bir tercih. Ama yani eğer sen temelini öğrenerek çalışırsan o kadar da zor değil. Bence.
Yani çok mu böyle baba bir laf bilmiyorum ama bir yazılımcı arkadaşımı siz de tanıyorsunuz söylemişti yani bir zanaat ve zanaatına saygın olması lazım.
Evet.
Ve yani öğrenmen gerekiyor onu dibine kadar. Ben de öyle düşünüyorum.
Şey düşünüyorum abi mesela ben şeyi çok seviyorum böyle işin tarihini öğrenmeyi çok seviyorum. Hani geçmişini mesela JavaScript eğitim falan verirken onun böyle geçmişiyle anlatmak çok keyifliydi gerçekten. Evet. Aslında keşke vakit olsa da öyle bir, sadece o konuyu ele alan bir podcast yapabilsek.
Mert abiden masallar.
Aynen mesela. Mert abi iddialı
ama. Biz punch kartlarla.
Hayır öyle değil. Şeyi anlatacaksın. Yani işte mesela o punch kart neden var? Neden öyle çalışıyor?
Evet.
Ya mesela bizde fizik tarihi dersi vardı fizik bölümünde. Ve bunları konuşuyorduk mesela işte adam yani relativiteyi bulmuş Einstein ama hani önceden ne yapıyorlarmış neden ne özelliği var güzel olabilir
aynen abi ya şeyler falan çok keyifli mesela ASCII nasıl ortaya çıkmış adamların hani daktilodan direkt hani oraya nasıl geçmişler falan oradan alınan yanlış kararların aslında günümüz yanlış demeyeyim de o zaman alınan kararları bugün bile değiştiremiyoruz falan bir sürü şeyler var ya yazılım tarihinde, bilgisayar tarihinde öğrenilmesi gereken doğru. Keyifli bilgi var.
Doğru. Ya işin temeli her şeyi arkadaşlar. Peki mesela şimdi ya böyle biraz konu çıkacak ama mühendislik var. Hani temel bilimler var. Mühendislik deyince ne anlıyorsunuz? Ya da sizce yaptığınız şey mühendislik mi sizin?
Fırat aramızdaki mühendis olarak...
Tam ya, emin değilim mühendis ya. Değil misiniz?
Abi sonuçta mühendislik işi yaptığımızı iddia ediyoruz. Ya ortada bir çözüm var. Ya ortada bir problem var. Ben temel bilimleri kullanarak bu problemi çözüm bulmaya çalışıyorum. Ve bu çözümün verimli olmasına çalışıyorum. Her zaman başarılı olabiliyor muyum? Sanmıyorum ama en azından böyle bir çabam var. Ya sanırım yani çok başarılı bir mühendislik yapmıyoruz ama yapıyoruz bir şeyler. Biz de kendi çapımızda.
Sanırım mühendislik deyince aklımıza ilk bir verim gelmesi gerekiyor değil mi? Hani mühendisin amaçlarından biri de o. Hani bir şey sadece yapmak değil de en verimli şekilde çalışmasını sağlamak düşük maliyet.
Kaynakların sonuçta sınırsız değil. Evet. Sınırlı kaynaklarla bir çözüm ortaya koymaya çalışıyoruz.
Ya bazen verimsiz bir çözüm de ortaya koyabilirsin. Aslında amacın ne? Yani Sonuçta dediği gibi bir problem var ortada. Problemin kısıtı da olabilir. Yani sonuçta herkes kısıntı, yani hiçbir şey olmayan, kısıtı olmayan bir dünyada çözüm bulabilir bence her şeye.
Evet abi. Kısıt olmayan dünya, evet doğru, şimdi idrak ettim. Kısıt olmayan dünyada her şeye çözüm bulmak daha kolay.
Ama şey de var, yani bir taraftan da tabii bunu yaparken hani kısıtlar var, tamam güzel, ama mesela bazen de kendi kendimizi kısıtlıyoruz farkında olmadan. Orada böyle ince bir çizgi var ama o bence başka bir podcast'in konusu olabilir. Bayağı bence derin bir konu.
Buna bir ara girebiliriz ya. Güzel bu bir şey konu mi? Ve hepimiz düşüyoruz o hataya.
Evet değil
mi? Comfort zone konusu mu?
Yok. Mesela diyelim ki bir şey var, bir iş var yapılması gereken ama sen diyorsun ki aa işte onu bu sistemde nasıl yapacağız? Onun kısıtı var. İşte şöyle kısıtı var, böyle kısıtı var. Bununla bu olmaz mesela. Hani kendi kendimize sınır koyuyoruz farkında olmadan.
Biraz pesimist, daha doğrusu fazla pesimistlik artı şey mi, biraz bağnazlık gibi mi?
Ha, kutunun içinde kalmak aslında. Körleşmek. Anladım. Yani kutunun dışında düşünmüyoruz olayı. Ondan büyük bahsediyorum. Çerçeve.
Abi ona düşmek çok kolay ya. Biliyor musun? Hani özellikle tecrübe kazandıkça ona düşmek çok kolay oluyor. Yani kendini bırakırsan öğrenmeyi, alternatifleri değerlendirmeyi, oraya gidiyorsun yani.
Ya evet. Ben bunu çözmüştüm zaten diyorsun ama 3 seneki önceki çözüm. Belki de şu anda çok, aynen, daha verimli bir hali var. Araştırmıyorsun, etmiyorsun. İşte evet, oradan çok uzak durmak
lazım. Bununla ilgili program yapılır ya, evet.
Hı-hı. Haftaya onu konuşuruz o zaman.
Developer'ın bağnazlaşması.
Aynen.
Çok mesleki, güzel isim meslek, be.
Meslek körlüğü. Ya da evet, developer'ın bağnazlaşması.
O zaman iki başlığı birleştirip Kör Developer diyelim.
Kör Developer'ın bağnazlığı.
Evet, bunu konuşabiliriz. Vallahi abi zor. Yeni yazılım öğrenenlere, yani bu işi meslek olarak kabul edenlere artistik için söylemiyorum. Hani eskiden en azından sadece bir development, işte problemleri çözüm bulma falan gibi şeyler. Şimdi olayın DevOps kısmı, Cloud, Mulat, oraya bunu atalım falan gibi bir sürü öğrenilmesi gereken ekstra şey daha çıktı. Hani.
Evet. O zaman toparlayalım yani mı? Ha, özür dilerim. Özür dilerim.
Yani devam et abi. Çok kısa bir toparlama gibi bir şey olacaktı aslında da, istiyorsan sen de devam edebilirsin.
Yok, sen devam et. Sonra
yani hem arkadaşın sorusuna cevap hem de bizi dinleyen milyonların sorusuna da cevap olarak. Şey demek istiyorum. Hani, kaçmayın abi, yani okulda verilenle de sınırlı kalmayın. Yani her zaman her şeyi, her türlü bilgiye aç olun.
Bir de gözünüz kanayana kadar kod yazın.
Kod yazın. Aynen abi. Günde 28 saat kod yazılması lazım ilk 3 sene.
Öyle ya. Gerçekten öyle.
Gerçekten. Gece kod yazın, gündüz debug yapın.
Rüyanda çözeceksin problemi. O zaman olmuşsun işte.
Hatta yani şeyleri hatırlıyorum ben, ilk junior olduğum zamanlarda yazıyordum, hani hiç hoşuma gitmiyordu, bir daha yazıyordum. Hani hem de işte yapıyorsun bunu, çünkü hani şeyde baskı da var, böyle garip bir baskı. Bir iş veriliyor sana, işte bir hafta sonra bitireceğim demişsin, olmuş 4 gün ama hala da elinde bir şey yok. Yani onu bitirmek için çalışman gerekiyor, başarmak için.
Evet. Bir de bilgiye ulaşmak çok daha kolay artık ya.
Tabii ya. Kesinlikle.
O konuda tam katılmıyorum ama.
Ya
abi, yanlış bilgi ulaşmak da çok kolay ya.
Evet. Abi. Ama işte orada zaten tecrübe o yani. Barış'cığım abi, devam et.
Bilgi kirliliği de çok fazla bir yandan. Dediği gibi.
Ya işte seçici geçirgen olmayı öğrenmek gerekiyor orada.
İşte onun için de hani tamam, bir kodun kaliteli kod, kalitesiz kod olduğunu konuşmuyorum da, hani İyi bir sonuç verebilen kod var, bir de hani bug'lı kod var. Hani ona da gidebilirsin. Daha sıkıntıları da yol açabilirsin. Hani copy paste yapma, kendin yaz.
Ya hatta Stack Overflow'da işte bazı çözümler hatalı oluyor. Kopyalayan 50 uygulama da hatalı oluyor falan. Bir noktada hepsi patlıyor.
Ya ama şey, hakikaten şimdi aynı keyfi alır mıyım bilmiyorum ama böyle junior zamanlarından bir problem geliyordu. Böyle aslında çok senior birinin böyle bir saatte çözebileceği bir problemi sen böyle günlerini, haftalarını yatırıp çözünce böyle bir mutluluk, bir tatmin oluyordu ya. Aslında orada bayağı öğreniyorsun düşe kalka. Evet. O önemli.
Şey de çok önemli abi bu arada. Onu da göz ardı etmeyelim. Senden daha iyi olan insanlarla çalışman çok önemli. Çünkü evet, bazen böyle sen bir firmaya giriyorsun. O firmada bir adam var. Kendi başına öğrenmiş o işi belli. Ve o zannediyor ki yaptığı şeyler şey hani dünyada o bir tek o yapıyor onu. Hani sadece o onu başarmış. Yani başkasından şey yememiş, yumruk yememiş. Öyle olunca kendi yumruğu çok kuvvetli zannediyor. Ondan da biraz kaçınmak lazım. Yani aslında orada da hepimiz belki şanslıydık. Hani ilk çalıştığım firma gerçekten çok önemli.
Tam
yani
onu diyecektim Mert abi.
Evet abi ya.
Şimdi o şansımız var yani hep iyi insanlarla çalıştık. O da birazcık şans galiba ya. Gerçi seçebilir misin firmayı? Birazcık hani görüşmelerde falan belki anlayabilirsin ama kendin iyi insanlarla çalışman lazım ve her zaman senden iyi biri olduğunu da bilmen gerekiyor yani.
Tabii asla en iyi sen değilsin abi. Çok net. Çok net yani hani bu temel bir prensip. Hani bunu aksini iddia edemezsin de. Ama bu temelle ilerlemen gerekiyor. Yani bir sonraki dahi muhtemelen sen değilsin.
Sen de iyisin bak hadi.
Hani ama yani, abi, yani çok iyi olursun ama hani muhtemelen dahi sen olmayacaksın. Bunu bilerek çalışırsan dahi olma ihtimalin daha yüksek.
O zaman şarkımız ne olsun?
Ondan önce şimdi şey var değil mi? Hani burasını bitiriyoruz. Patreon'da bir 10 dakika soğuma şey yapacağız değil mi?
Tamam.
Evet. Çünkü... Ama şarkıyı söyleyelim ya.
Kill the King. Mi?
Biz mi söyleyelim?
Hayır. Benim aklıma şey geldi ya.
Eski günlerde. Bunu
çalalım mı?
Ne?
Beetlejuice'da vardı ya Shake Sinora. Shake Sinora.
Aa olur. O şarkının adı ne? Beetlejuice.
Shake Sinora. Ya da Jump in the Line mıydı? Öyle bir şeydi. Ben söylerim sana onu.
Şarkıyı mı?
Daha fazla devam ettirmeyiz.
28 saniye söylese yeter zaten.
Jump in the Line.
Jump in the Line aynen.
Work your body line diye. Tamam.
Aynen.
O zaman şarkımızı da seçtik. Şimdi biz bu tarafı bitiriyoruz arkadaşlar. Patreon'da bir 10 dakika daha duracağız. Böyle biliyorum hani hoşunuza da gitmiyor böyle pislik yapmak ama.
Ya böyle bu pislik gibi gelmiyor bana çok.
Değil mi? Ya sonuçta şey yapıyor. Hani belli giderlerimiz var. Siz de halden anlayın arkadaşlar.
Sonuçta patronumuz var yani artık.
Patron ne yapalım?
Ama yani orada da köpük partileri falan yapmıyoruz yani o kadar da çok.
Dur oğlum şeyi düşürme. Gizemini kaybettiriyorsun kimse aldı.
Sadece şey yani Cold Fiction Sensation.
Sen şey almadın galiba. Memo'yu almadın Deniz. Sana gelmiyor mu davetiyeler? Parti davetiyeleri.
Yok bana gelmedi bir şey ya.
Tamam neyse şey yapmayalım şimdi. Hadi görüşürüz. Sonora, I tell you friends I adore her, and when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Okay.